Ayrım 3. Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 34. Aklını annesiyle zeytin toplamak için dağdaki küçük bahçelerine gittikleri gün geldi. İş uzun sürünce geceleyim demişlerdi. Annesi aynı böyle bir ateş yakmıştı. Yıldızlar yine teker teker çıkıp gelmişlerdi. Kadın ona nenesinden dinlediği eski hikayeleri anlatmıştı. Çok eskiden, hatta herkesten, her şeyden önceki zamanlarda göklerdeki Allah'ımız ol demiş. Gökyüzü ve yeryüzü birbirinden ayrılıp olmuş. Ayrılmışlar ama kopmamışlar. Ne birbirlerine küsmüşler ne de sırtlarını dönmüşler. Yüz yüze baka kalmışlar. Ana ile evlat gibi, birinin ayağına diken batsa öbürünün canı acır ya, öyle işte. Sonra bu gökler gelip yerin üzerine kapaklanmasın diye bir demir kazık dikmiş koca papuçlu Allah. İşte o yıldız budur, göklerdeki direğimiz. Evin orta direği olmazsa ya da çadırın direği durmasa ne olur? Ne olur ana? Yıkılır her şey. İşte bize esirgeyen bunu da böyle akıl etmiş. Gece ormanda kaybolanlar, evinden uzak denizciler ona bakıp dönsün diye hep aynı yerinde çakılır durur. Ya işte böyle bu işler. Bu demir kazık dedikleri aynı zamanda kapıdır. Allah'ın git dediği ruhlar o kapıdan geçer, dünyaya düşer. Çünkü gökyüzü ile yeryüzü arasında havanın olduğu ve bizim yaşadığımız kalık vardır. Yine de gökler daha iyidir yavrum. Öldüğümüzdeki ensemizdeki saçtan tutup kalıktan çekip alacaklar bizi. Demir kazığın eşiğini açıp o çayırlara geri götürecekler. Çayırlarda ne var ki demişti Osman uykuya dalarken. Nenem her dondan atlar var derdi. Bizim kanatlarımızmış onlar evvelden. Sonra kolumuz kanadımız kırılmış. Ama Saruhan Hatun'u yutan erenler ona yeni bir don vermişler. Artık atlarımız Yunus olmuş. Osman aynı o geceki gibi demir kazığın altında serin karanlıkların içinde gözlerini yumdu. Düşünde boz yunus sürüsünün içinde gördü kendini. Kafaları yüz mumluk ampule benziyordu. Yavru boz yunusların sırtları kahverengi ve gri arasındaydı. Krem rengindeki göğüsleri ağızlarının etrafındaki ak akıtmalarıyla suyun altında yalabık gibi atıyorlardı. Olgun yunusların renkleri siyah yakın bozluktaydı. Daha yaşlıların epey açık, taylarınkine benzer donları vardı ama sırt yüzgeçleri hepten karaydı. Artık sürünün ölmek üzere olan ihtiyarları ise neredeyse bembeyazdılar ve bütün vücutları eskiden kalma yara izleriyle doluydu. Alnı kırış kırış balıkçılara benziyorlardı. Suyun içinde nefes alma ihtiyacı duymadan asılı duran Osman'a uzaktan bakıyorlardı. Osman kendinden süzülen bir kan ipliğini fark etti. Baktı, göbeğinden uzayan kordon suyun içinde kanıyordu. Yunus sürüsü hemen ona doğru kuyruk vurdu. Etrafında bir halka oluşturup yüzmeye başladılar. Yeni doğmuş ve ölüme açık Osmancığı korumak istiyorlardı sanki. Osman soluk soluğa uyandı, ter içinde kalmıştı. Nefes borusuna kaçmış tükürüğü onu havasız bırakmıştı. Öksürdü, derin derin soludu. Gün doğmak üzereydi. Ölü dalgalar geldiği gibi gitmişti. Kayalığın küçük koyu neredeyse kıpırtısızdı. Kıçtan kara bağlanmış teknesi başını hafifçe yana eğerek ona bakıyordu. Osman süngünün ucuyla avucunu incecik kesti, sonra suya girdi. Teknenin baş bodoslamasının iki yanına iki iri göz çizdi kanıyla. Sonra teknesini öptü. ''Özüm gözlerin olsun kızım'' dedi. ''Bugün eli boş dönemeyiz.'' Öğleden sonra avluğa geldiklerinde sisli bir hava vardı. Osman köstence fenerinden aynı babasının yaptığı gibi kerterisini aldı. Boz yunus sağınağı başladığında soğuk iliklerine kadar işlemişti. Yerden semaya doğru ağan yağmur gibiydiler. Denize bir noktadan delip çıkıyorlar. Siyah yüzgeçleri altında çizgiler içindeki boz vücutlarını göstererek hızla bir çapul kolunun nalları altındaki kuru dikenleri kırarak nefes nefese geçişi gibi dehşetli halde suyu yırtıp kayboluyorlar, yine görünüyorlardı. Osman tekneye iyice yakın geçen yavru bir Yunus'u ve hemen ötesinden yüzen anasını fark etti. Taylı olduğu için daha yavaş sıçrıyor, sudan çıkar çıkmaz gözüyle yavrusunu takip ediyor ve ondan yana düşüyordu. Osman çocuktu ama özünde insandı. Yani ölmemek için başka bir hayatı almayı öğütleyen bilgi ona şah damarından daha yakındı. İşte o emrin etrafındaki nafile ince kabuk kırılıverdi birden. Kanlı bir zarın içinde kımıldadı, açığa çıktı, kanına yayıldı. Osman iki ayağını omuz boyu açarak teknenin farş tahtalarına sıkıca bastı. Ve kayık sanki yekeden emir almışçasına hafifçe başını sancağa doğru açtı. Bir küçük dalganın üzerinden kalkarken Osman zıpkını elinden bırakmadan önündeki karanlığa doğru şimşek hızıyla dürttü, çekti, önünde krem rengi bir vücut kalktı ve ağzının etrafındaki beyazlıklarla acı içinde kendi etrafında döndü. Yaralı tayın ağlamasına anası ses verdi. Sıçramayı bırakarak yavrusuna doğru yüzdü, burnuyla dürttü onu. İşte tam o anda Osman zıpkını iki eliyle kaldırdı ve olanca sıçrayarak kayıktan uçtu, boz Yunus'un etine girdi. Birlikte suya gömüldüler. O akşam Osman eve Turgutça'da parçaladığı Yunusları getirdi. Ertesi günde kayık doluydu, sonraki günlerde. Bir gece yağ çıkarırlarken balıkçı et yığını dolu sepete elini attığında parçalardan birinin yavru Yunus'a ait olduğunu anladı. Oğluna baktı kaldı bir süre, sonra evin bir köşesine gidip ağladı. Ondan sonra Osman'ı Yunus avına salmadı, kendisi de hiç çıkmadı. Zıpkının ciridini kırıp yaktı ocakta, süngüyü oğluna verdi. Al, git bunu açıklara at dedi. Sükutun belagati. Sonraki günlerin birinde balıkçı cigarasını yakmış kapı eşiğinde oturuyordu. Karısını evin yaşlı eşeğine kolan vurmasını kayıtsızca izledi uzun süre. Kadının gençliğini geçirdi içinden. Uzun, kızıl saçlı, sert etli, sert bakışlıydı o zamanlar. Hatta çocukluğunu bile hatırlıyordu onun. Kızcağız sokakta arkadaşlarıyla oynarken anası ünlemişti. O gün ağzı yüzü terli bir çocukla söz kesmişlerdi. Nişanlısına seferberlik çıkmıştı. Nasılsa dönmez diye düşünmüştü çocuk aklıyla. Ben de ömür boyu baba evinde kalırım, ne güzel olur. Kız başına neredeyse her yatsı tesbihinden sonra ettiği duaların, Hıdrellez sabahı Saruhan Hatun için suya bıraktığı ekmeklerin hiç hükmü olmadı diye sonraları üzülmüştü. Ama inşallah gözü döner de düşer kalır, üzerine kara topraklar yığılır diye bitirdiği yakarışların tam tutmadığı da söylenemezdi doğrusu. Harp ilan edilince balıkçı bir tekne dolusu gençle birlikte Köstence Jandarma Karakolu'ndan mühürlenmiş kağıtlarla İzmir'e gitmişti. Onları limandan bir onbaşı almış doğruca yayan yapıldak adi adımla yürütüp İzmir hapishanesinin avlusundaki kışlaya teslim etmişti. Aslında deniz kenarında yaşadıkları için redif alayına verilmemeleri, direkt bahriyeli yazılmaları gerekiyordu. Ama Cihan Harbi başlamıştı ve dört bir yandaki cepheye piyade lazımdı. İkisi de birkaç yıl önce askerliklerini bahriyeli olarak yapmışlardı. Şimdi de ihtiyat askeri diye palaska kuşanmışlardı. Demirci Asım ta o zamandan balıkçıyla yan yana düşmüştü. Öteki hemşerileri başka başka alaylara dağılırken bir yıl boyunca bu ikisinin koğuştaki yatakları bile bitişikti. Zamanla Çanakkale'de insan kanı sudan çok akar olunca Köstenceli iki arkadaşın da ihtiyatlığı falan kalmadı. Redif alayları kayıpları telafi etmek için mevcut muharip alaylara dağıtıldı. Allah'ın işi bu ya, ikisi yine aynı birliğe düştüler. Ve o cehennem gününde iki memleketli aynı ön hatta yine yan yanaydılar. Takım çavuşu bir gün önce onları ön siperlere yollamıştı. Saatlerce siper zeminini ve duvarları kazıp mahfuz mahal dedikleri topraktan kovuklar oymuşlardı. Yorulunca yanlarında getirdikleri tayını yemiş, mataralarındaki suyu kana kana içmişlerdi. Toprak oyuklardan birinin içine boş cephane sandıklarını dizip ikisinin yan yana zorla sığacağı yatak yaptılar. Demirci Asım nereden denk getirdiyse yıpranmış koyun postu çıkarmıştı sırt çantasından. Onu kaba tahtaların yüzüne serdiler. Yorgunluk üzerlerine örttükleri temiz bir yorgan gibi gelmişti onlara. Kuşluk vaktine kadar yan yana uyudular. Sessizlik sessizliği çağırırdı normal zamanlarda ama şimdi dünyanın hali bambaşkaydı. Arka hatlarda sabah ezanı okunurken düşman topçusu silindir ateşine başladı. Cehennem davulları konuşmaya başlamıştı. İki arkadaş birbirlerine sokulup pustular. Sanki mermiler havadan düşmüyordu da yerin altında binlerce volkan fışkırıp gitmek istiyordu bu dünyadan. Ortalık toza bulandı. Taş ile toprak karışmış, yağıyordu üzerlerine. Top mermileri siperin öteki ucunu yıkıp içeride patlayınca yayılan dumandan birbirlerini göremez oldular. Asım nefes alamıyordu. Kovuktan dışarıya çıkmak istedi. Ama balıkçı ondan önce davranmış, arkadaşının omuzlarına basarak siper hattının ucuna sıçramıştı. Açığa çıkmıştı sütreden. Balıkçı sağırlaşmıştı. Etrafında kaynayan toprağı görmese bir dere kenarında gün doğumu kadar sessizliğe düştüğünü sanacaktı. Başını kaldırıp onlara çok yakın ve çok uzak duran gökyüzüne baktı. Kızıl ve mor bulutların arasında herkesten ve her şeyden çok uzakta süzülen, aşağıda kaynayan cehennemden bir haber uçan bir leylek gördü. İşte tam o anda gözleri karardı, dizleri tutmaz oldu. Siperde hemen altında duran Asım'ın üzerine düştü. Birlikte mahfuz mahal kovuğunun içine yuvarlandılar. Onlar ortalıktan kayboldukları anda arka arkaya çekili iki siper attı da düşman donanmasından gelen bir baraj ateşiyle darma duman edilip ezildi, parçalandı. Saatler sonra ölüleri toplayıp siperleri sağlamlaştırmak için gelen istihkam takımı balıkçı ve Asım'ı içine yuvarlandıkları kovuğun içinden çıkardılar. Ölülerin arasına taşıyacaklardı ki bir sıhhiye çavuşu "Bunlar sağ yahu!" diye çığlık attı. Hiç ayrılmayan arkadaşlar bu defa yan yana düşemediler. Asım'ı Gelibolu Ordu Hastanesi'ne yetiştirdiler. Daha ağır olan balıkçıyı bir süre Sahra Hastanesi'nde tutup biraz kendine gelince İstanbul'a Hilali Ahmer Cemiyeti Taksim Hastanesi'ne sevk ettiler. İkisi de birbirinden habersizdi. Asım hemşirelere yalvar yakar oldu. Hatta başhekime kadar çıktı. Ama arkadaşına ne olduğunu öğrenemedi. Onu eve yolladıklarında bindiği trende bütün vagonlara baktı ama arkadaşı yoktu. Onu tanıyan, gören de hiç olmamıştı. Balıkçı aylar sonra kendine gelmişti. Asım'ı ve o günü hatırlayınca içinden sadece bir Fatiha okumak geldi. İki arkadaş vuruldukları günden neredeyse bir yıl sonra Köstence çarşısında aniden karşılaştıklarında bir süre öyle çakılık aldılar. Sonra çarşı başındaki havuzun yanında çınarların altında oturup akşama kadar hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Balıkçı aklına düşen hatıralarına acı acı gülümseyip sigarasının dibini ayak ucuyla ezdi. Kalktı, karısının elinden eşeğin yularını aldı. Kadının bakışları adamın sağ kaşı üzerindeki eski yara izine takıldı kaldı. O ize bir defa nikah gecesi dokunmuştu. Ne oldu buraya? Şarapneldeydi. O nedir? Top mermisinin içinde böyle ufak yuvarlak demir misketler oluyor. Siperin tam üzerinde patlıyor. O nasıl şeymiş? Balıkçı üzerlerindeki yorganı çekip kalkmıştı. Ne yapacaksın nasıl bir şey olduğunu yahu? Darı sömeği var ya, işte top mermisi dediğin öyle bir şey. Taneleri de şarapnel. Bu geliyor tam tepende güm. Taneler yağmur gibi düşüyor. Değdiği eti kemiği parçalıyor, anladın mı? Sinirden titreyen elleriyle kesesinden bir cigaralı sarıp yakmıştı. Ne kızıyorsun ki bana? Merak ettim işte, dedi kadın. Balıkçı derin iki nefesten sonra biraz sakinleşmişti sanki. Ay ışığı denizin karşıcı dalgalarında paramparça oluyor, oradan da evlerinin küçük penceresinden kadının üzerine yağıyordu. Fransız bir topçu komutanı mı ne varmış, ilk defa o adam bulmuş bu namussuz şeyi. Onun adını vermişler hemen. Kadın cevap vermedi ama bakışları sertleşmişti. Bizim bir yüzbaşımız vardı, o anlatmıştı. Doğrudur herhal. Koskoca komutandı başımızda. Yalan dolanla işi mi olur? Çok da güzel körüklü çizmeleri vardı. Hani zeybekler giyer ya, öyle işte. Her sabah emirleri parlatırdı. Çizme kanlanır, toz toprağı bulanır. Ama ertesi gün yine badem yağından ay gibi yanardı. Sen dinliyor musun beni?
Hiç kulağıma koymuyorsun bile.
Kadın yorganı başına çekip kayboldu. Balıkçı ayak ucundan girdi örtünün altına. Karanlıkta kadının nefesinden yüzünü buldu. Sonra bizi bir tepeye yürüttüler. İşte orada tam önümde. Böyle 10 kulaç ya var ya yok. Bir avuç şarap neredeydi yüzbaşıya? Ölüleri ayırırken ben çizmesinden tanıdım. Allah'ın hikmetinden sual olmazmış ya. Tek leke yoktu. Ayna gibi parlıyordu. Sonra balıkçı boğuk boğuk ağlamaya başlamıştı. Karısı ilk kez onun yara izini sevdi o gece. Sonra koynunda uyuttu. Balıkçı ve karısının tek dertleri durmadan onları yoklayan yoksulluklarından ibaret değildi. Bir türlü çocukları olmuyordu. Gitmedikleri yatır, yüz sürmedikleri hoca kalmamıştı. Balıkçı bu zorluğunu hep Çanakkale'deki toprak altında kaldığı güne bağlıyordu. Demirci Asım arada ona takılırdı. Azrail'in dalgınlığına denk geldin herhalde. Canını alacağına erliğini aldı derdi. Başkası olsa balıkçı onun kafasını kırardı. Ama demircinin dükkanında kimsenin olmadığı saatlerde bu lafa o da kıs kıs gülerdi. Böyle tam 22 yıl geçti. Sonra bir gün Köstence'nin yaşlı ebelerinden biri balıkçıya yeni doğmuş Yunus yavrusu yemesini tembihledi. Dünyanın en kurumuş adamını bile coştururmuş bu. Bu sözü karısından duyan balıkçının gece gözüne uyku girmedi. Sabah gün doğmadan uyandı, sessizce kalktı, yatağından giyindi. Tam kapıdan çıkıyordu ki karısı koşup arkadan beline sarılıverdi.
Sakın yapma dedi. Ben senden razıyım. Sen de buna razı ol.
Balıkçıyı usul usul yatağa geri çekti. İçinden taşan sıcaklıkla adamı kucakladı. O ılık sabahtan 9 ay sonra Osman doğuverdi. Balıkçı 47 yaşında baba oldu. Kadın artık Köstence'de herkesin ayıpladığı bir yaşta 40'ından sonra yeniden gebe kaldı ve ikizleri doğurdu bu sefer.
3. Ayrımın sonu. Sayfa 42.